Ayrım 2. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 15. 2. bölüm. Cep telefonunun cızırtısıyla uyandı. Bu onu iki sebepten dolayı şaşırtmıştı. Birincisi, artık teorik olarak telefonların gecenin bir yarısı çalmasını gerektirecek bir işi yoktu. İkincisi ise telefona uyanmış olması öncesinde uyuyakaldığı anlamına geliyordu. Ve bu da yine teorik olarak aylardır yapmadığı bir şeydi. Tessa Leoni telefonu gittikçe artan bir sesle çalmaya başladığında yatağın sol tarafında yatıyordu. Kolu yana doğru uzanıyordu ama eli telefona değil, yatağın boş tarafına doğru hareketlenmişti. Sanki ölümünden bu yana koca 2 yıl geçmiş olmasına rağmen bir zamanlar orada yatan bir kocaya dokunmak istermiş gibi. Telefonun sesi gittikçe yükseliyordu. Bir gayret komodine doğru yuvarlandı ama ilginçtir, gerçek bir uyku insanın kafasını kronik uykusuzluktan daha mı çok bulandırıyordu ne? Nihayet son çalışında açtı telefonu. Karşı taraftan patronunun sesi gelince 3. kez şaşırdı. Çünkü adam onu nadiren arardı. Sonra uyku sersemliğinin son bulutları da dağıldı ve yerini yılların deneyimine bıraktı. Başını salladı, sormak istediklerini sordu, ardından telefonu kapatıp üstünü giydi. Son anda bir tereddüte kapıldı. Silahını alsa mıydı, almasa mıydı? Artık Massachusetts'ta devriye polisliği yapmıyordu, silah kuşanması şart değildi. Ama olsun, bazen bu yeni işinde de faydasını gördüğü oluyordu. Patronunun az önce telefonda aktardığı kısa bilgileri, durum, zaman, bilinen bilinmeyenlerin sayısı düşündü, sonra da kararını verdi. Silah dolabın arkasında emniyetli bir yerdeydi. Karanlıkta oraya gidip şifreyi ezberinden çevirdikten sonra Glock'unu çıkarıp omuz askısına soktu. Cumartesi sabahı saat 6:28 itibarıyla hazırdı artık. Cep telefonunu alıp ceketinin cebine attı, ardından koridoru geçip yatılı hizmetçisi dadısı can yoldaşına haber vermeye gitti. Bayan Ennis çoktan uyanmıştı. Kendisine ne zaman ihtiyaç duyulduğunu bilip bir adım önde olmasını sağlayan o doğaüstü yetenek, diğer pek çok yaşlı kadında olduğu gibi onda da vardı. Şimdi de başucu lambasını açmış yatağında oturuyor, son dakika talimatlarını almak üzere elinde not defteriyle bekliyordu. Üzerinde Sophie'nin geçen yıl Noel'de hediye ettiği kırmızı yeşil çizgili basma geceliği vardı. Bir tek kafasında küçük beyaz bonesi eksikti. O da olsa tam kırmızı başlıklı kızın büyük annesi olacaktı. Tessa her şey çok açık görünüyor olsa da beni çağırdılar dedi. Ona ne diyeyim diye sordu Bayan Ennis. Ona derken Tessa'nın 8 yaşındaki kızı Sophie'yi kastediyordu. Babasını 2 yıl önce bir saldırgana kurban veren küçük kız, annesini gözünün önünden ayırmak istemiyordu. Tessa'nın Brian'ın ölümünden sonra eyalet polisliğini bırakmasında Sophie'nin de payı büyüktü. Kızının düzenli bir hayata, en azından annesinin akşamları evde olacağını bilmeye ihtiyacı vardı. Ve Tessa'nın şirket soruşturmaları alanındaki yeni işi 9-5 çalışmasına izin veriyordu. Tabii bu sabah çalan telefon... Tessa bir anlık duraksamanın ardından, ''Anladığım kadarıyla durum epey acil.'' dedi. ''Demek istiyorum ki 1-2 gün dönmeyebilirim. Bakalım gözlerine girebilmek için daha ne soytarılıklar yapacağım.'' Bayan Ennis bir şey söylemeyip başını sallamakla yetindi. ''Sophie'ye söyle, bana cepten mesaj atsın.'' diye devam etti Tessa. ''Telefona hep bakabilir miyim bilmiyorum ama mesaj atarsa er geç dönerim ona.'' Tessa lafını bitirdikten sonra söylediklerinden memnun bir şekilde başını salladı. Sophie'nin annesine istediği zaman ulaşabilmesi gerekirdi. İster dokunarak, ister bir düğmeye basarak fark etmezdi. Sophie'nin annesinin her zaman yanında olduğunu bilmeye ihtiyacı vardı. Çünkü Tessa bir kez yanında olmamıştı ve o yaranın izleri aradan geçen 2 yıla rağmen hala silinmemişti. ''Bu sabah jimnastik dersi var.'' dedi Bayan Ennis. ''Sonrasında eve bir arkadaşını davet edebilir. Kafası dağılır, unutur.'' ''Teşekkür ederim. Akşam yemeğinden önce aramaya çalışacağım. Olmadı, yatmadan önce muhakkak.'' ''Sen bizi merak etme.'' Bayan Ennis'in sesi şimdi biraz sert çıkmıştı. Sophie'ye Tessa'nın gece devriyesinde geçirdiği uzun yıllarda dahil olmak üzere doğduğu günden beri o bakıyordu ve evle ya da Sophie ile ilgili olup üstesinden gelemeyeceği şey yoktu. Onu elinin tersiyle kışlayarak ''Hadi git sen'' dedi. ''Biz idare ederiz.'' ''Teşekkür ederim'' dedi Tessa tüm samimiyetiyle. ''Kendine iyi bak.'' ''Her zaman.'' Bunu da tüm samimiyetiyle söylemişti. Tessa usulca karanlık koridora çıktı. Fakat adımları istediğinden daha yavaş kalmış, sonunda kızının odasının önünde durmuştu. Şimdi içeri girip mışıl mışıl uyuyan çocuğunu uyandırmak bencilce olurdu. Açık kapının ağzında durup içeri bakmakla yetinmek zorundaydı. Loş odaya gözleri alışana kadar dikkatle baktı ve nihayet kızının yeşil renkli yastığına dağılmış saçlarını görebildi. Sophie karanlıkta rahat edemediği için odada iki gece lambası vardı. Kollarının arasında da Sophie'nin adını Gertrude koyduğu, iplikten kahverengi saçlı, düğmeden siyah gözlü bebeği duruyordu. Brian öldükten sonra Gertrude'un göğsünde bir yara bandı belirmişti. Kalbi acıdığı için demişti Sophie. Tessa da anlayışla başını sallamıştı. İki yıl önceki yaraların izlerini taşıyan bir tek Sophie değildi. Tessa ne zaman işe, koşuya ya da alışverişe gitmek için kapıdan dışarı çıksa, kızından ayrılmanın acısını adeta bedeninde hissediyor, kalbinin ortadan ikiye ayrıldığını ve eve dönene kadar da birleşmeyeceğini biliyordu. Ara sıra da olsa hala rüyasında kar ve kan görüyor, yere düşen kocasına çaresizce uzanmaya çalışıyordu. Fakat rüyalarında bazen de kendini elinde silah tetiği çekerken görüyordu. Koridorun sonuna ilerledi, mutfakta durup çabucak bir not karalayarak kızının sandalyesine bıraktı. Notta "Seni seviyorum, yakında döneceğim" yazıyordu. Sonra derin bir nefes alıp dışarı çıktı. Tessa büyüyünce polis olmayı hayal eden çocuklardan biri değildi. Babası mahallenin araba tamircisi, kızından çok Jack Daniels'ı seven mavi yakalı bir adamdı. Annesi ise yatak odasından nadiren çıkan gölge bir şahsiyet olarak kalmıştı. Kadın erken yaşta ölmüş, Tessa'ya varlığından çok matemini miras bırakmıştı. Hayatta neredeyse bir başına kalan Tessa zaman içinde sonu yalnızlık, hamilelik ve sefaletle biten kararlar vermişti ve de bu kararlarıyla büyümüştü. Kendine ne yaparsa yapsın önemi yoktu ama çocuğuyla ilgili hiçbir hataya yer yoktu. İlk işi doğru düzgün bir lise diploması bile olmayan yalnız annelere yakışacak bir kariyer yolu seçmek oldu ve bu da onu polis akademisinin kapısına kadar götürdü. Orada geçirdiği 6 aylık eğitimde ateş etmeyi, dövüşmeyi ve strateji geliştirmeyi öğrendi. Üçüne de eğilimi olduğunu göstererek kendisini bile şaşırtmıştı. Dahası bunu sevmişti de, işini, üniformasını, teşkilattaki dostlukları. 4 yıl Massachusetts'in otoyollarında devriye gezdi, sarhoşları karakola aldı, kavgaları ayırdı, aile içi anlaşmazlıklarda aracılık yaptı. 4 koca yıl boyunca bir amacı olmuş, hayatta bir fark yaratabildiğini hissetmişti, mutluydu. Şimdi de Boston'un merkezinde park edecek bir yer ararken ve olay mahalliyle ilgili analizlerine başlarken aldığı o eğitimlere ve tecrübeye güveniyordu. Danbey ailesi Boston'un en zengin muhitlerinden biri olan Back Bay'de oturuyordu. 100 milyon dolarlık bir şirketin sahibine de bu yakışırdı. Civardaki bütün sokaklar sıra sıra görkemli villalarla doluydu. Evler aslında öyle dip dibelerdi ki insan ilk bakışta mutlaka birileri bir şeyler duymuş olmalı diye düşünüyordu. Fakat bunlar zengin insanlardı. Kendilerini şehir hayatının azgın denizinin ortasındaki ıssız bir adada yaşıyormuş gibi hissetmek için her türlü yalıtıma para dökerlerdi elbette. Tessa etrafta ne bir adli tıp aracı ne de bir mobil iletişim merkezi gördü. Ama ihbar basit bir hırsızlık vakası şekline geldiği için buna şaşırmadı. Ancak kapının önündeki 6 devri arabası ve onlar kadar dikkat çekmeyen birkaç dedektif aracı düşündürücüydü. Basit bir hırsızlık vakası için bunlar çok fazlaydı. Belli ki polis gelen ihbarın önem derecesiyle yetinmemişti. Marlboro sokağının köşesinden dönüp Back Bay sakinlerinin daha çok park etmek için kullandıkları bir arka sokağa saptı. Boş bir yer bulup hemen park etti. Yaptığı şey büsbütün yasa dışıydı ama sokakta başka dedektif araçlarının da olduğunu görünce bu fırsatı kaçırmak istememişti. Üzerinde özel soruşturma yazan levhayı çıkarıp Lexus'unun önüne yerleştirdi. Muhtemelen gıcıklığına ceza yazacaklardı ama artık yapacak bir şey yoktu. Tessa arabadan inip çikolata renkli uzun yün paltosunu üzerine geçirdi ama sonra bir kez daha tereddütte kaldığını fark etti. İçgüdüleri ona Glock'u torpide gözünde bırakmasını söylüyordu. Bir sürü Boston dedektifinin arasına silah da girecek olursa insanlara malzeme olabilirdi. Fakat sonra böyle düşündüğü için kendine kızdı. Polisliğin temel kuralı, korktuğunu asla belli etme. Nihayet çene yukarıda, omuzlar geride, ruhsatlı tabancası kılıfında arabanın kapısını kapattı. Güneş çıkmaya başlamış, kırmızı tuğlalı, krem duvarlı villalar altın rengine bürünmüştü. Marlboro sokağına döndüğünde ön verandaları Şükran günü dolayısıyla kurutulmuş mısır püskülleri ve çeşitli hasat ürünleriyle süslenmiş evleri hayranlıkla seyrederek kırmızı taşlı kaldırımda Denbeler'in villasına doğru yürümeye koyuldu. Çoğu evin önünde etrafı siyah dökme demirden süslemeli çitlerle çevrili küçük bahçeler vardı. Yılın bu mevsiminde bitkiler genelde minyatür şimşir ağaçları ve yapraklı yeşil fundalardan ibaretti. Güneş yüzünü göstermişti. Galiba hava bugün o kadar da soğuk olmayacaktı. Ancak güneş her geçen gün daha alçaktan geçecek, gündüzler kısalacak, Aralık ayıyla birlikte sabah ayazı ısırmaya başlayacaktı. Üniformalı genç bir memur tek başına Denbeler'in evinin önünde duruyordu. Genç adam belki ısınmak, belki de uyanık kalmak için bir o ayağının üstüne, bir bu ayağının üstüne basıyordu. Bu mesafeden bakıldığında evde bir trajedi yaşandığına dair herhangi bir iz görülmüyordu. Ön basamakların etrafına olay mahalli kordonu çekilmemiş, kaldırıma bir adli tıp sedyesi getirilmemişti. Mekanın böyle nispeten sakin olması insana Boston polisi ne gizlemeye çalışıyor acaba diye düşündürüyordu. Tessa'nın patronundan öğrendiği kadarıyla Denbe ailesinin hizmetçisi polisi ilk olarak saat 5.30 gibi aramıştı. Kadın eve birilerinin girmiş olabileceğini söylemiş, polis departmanı da olay yerine bir dedektif göndermişti. Dedektif içeri girdiğinde bunun sıradan bir hırsızlıktan ibaret olmadığını görmüş, telefonlar edilmiş, sonunda Justin Denbe'nin şirketi de Tessa'nın patronuna haber vermişti. Patronu telefon açıp olanları anlattığında Tessa'nın ilk düşüncesi vakanın dağınıklığı olmuştu. Şimdi ise evin siyah ceviz ağacından kapısına bakarken o dağınıklığı bir tık yükseltip karmaşıklık seviyesine çıkarmaya karar verdi. Hatta çok karmaşığa. Genç memura doğru dimdik yürüyüp özel dedektif rozetini gösterdi. Tahmin edebileceği üzere adam başını salladı. "Özel vaka," dedi genç adam, "yalnızca üniformalılar girebilir." Tessa, "benim davetim de özel," diye karşılık verdi. "Hem de direkt Denbe İnşaat'tan. Denbe İnşaat 100 milyon dolarlık bir şirket. Çoğunlukla eyalet senatörleri ve üst düzey Washington bürokratları aracılığıyla aldıkları inşaat ihalelerini yapıyorlar. Senin benim gibi insanların kızdırmaya cesaret edemeyecekleri tipler yani." Memur ona ters ters bakıp "hangi bürokratlarmış bunlar?" diye sordu. "Justin Denbe'yi başkanın bütün resepsiyonlarına davet ettiren güç simsarları. Öyle adamlar işte." Galiba biraz abartmıştı ama olsun, sonuçta mesajı yerine ulaşmıştı. Memur ağırlığını sol ayağından sağ ayağına verdi. Politik bağlantılarla ilgili hikayeyi tam manasıyla yutmamıştı. Ama vakanın Back Bay gibi zengin bir muhitte gerçekleşmiş olması duyduklarını tamamen hasıraltı etmesine de engel oluyordu. "Etrafına bir bak," diye devam etti Tessa. "Aileyi düşün, muhiti düşün. Bizim burada ne işimiz olur ki, değil mi? Denbe'nin şirketi bizim şirketimizi de bunun için tuttu. Özel meseleleriyle özel bir şirket ilgilensin diye. Bu doğrudur demiyorum. Hoşuna gitmek zorunda da değil. Ama sen de ben de biliyoruz ki bu insanların dünyası başka türlü işliyor." Başarmak üzere olduğunu görebiliyordu. Ta ki Boston dedektifi çavuş D.D. Warren sahneye çıkana dek. Sert görünümlü sarışın kadın ön kapıda belirdi. Lateks eldivenlerini çıkardı ve Tessa'yı fark ettiği anda bariz bir şekilde burun kıvırdı. "Cinayet dedektifi, duyduğuma göre kiralık polis olmuşsun," diye seslendi. Sabah güneşinde parlayan kısa sarışın buklelerini savura savura basamaklardan indi. Moda zevkiyle tanınan bir müfettiş olan Didi, altına koyu renk taşlama bir kot pantolon, üstüne de açık mavi düğmeli bir gömlek ile karamel rengi bir deri ceket giymişti. Ayağındaki 8 santimlik topuklu ayakkabıları da hepsiyle uyumluydu şüphesiz. "Sen de anne olmuşsun diye duydum." "Evlendim bir de." Dedektif bunu söyledikten sonra ışıl ışıl mavi renkli bilekliğini gösterdi. Sonra gelip üniformalı memurun hemen dibinde durdu. Bir ona bir buna bakan genç adam kaçmaya yer arıyor gibiydi. Didi ve Tessa birbirlerini en son 2 yıl önce bir hastane odasında görmüşlerdi. Didi ve eyaletten ortağı Bobby Dodge, Tessa'yı kocasının ve diğer 2 kişinin vurulmasıyla ilgili olarak sorgulamaya gelmişti. Tessa, Didi'nin sorularından hoşlanmamıştı. Didi de Tessa'nın sorularından hoşlanmamıştı. Şimdi de anlaşılan o günden bu yana değişen pek bir şey olmamıştı. Didi çenesiyle Tessa'nın önü açık paltosunda şişkinliği işaret ederek ''Senin silah taşımana izin veriyorlar mıydı ki?'' dedi. Bir insan mahkemece aklandığında böyle oluyor işte. Hani diyorlar ya, kanun önünde herkes masumdur falan. Didi gözlerini devirdi. Bu hikayeyi 2 yıl önce de yutmamıştı. ''Burada ne işin var?'' diye sordu sertçe. ''Vakayı senden almaya geldim.'' ''Alamazsın ki.'' Tessa sessizliğin en iyi güç göstergesi oluşuna güvenip bir şey demedi. ''Ciddiyim.'' diye devam etti Didi. ''Vakayı benden alamazsın. Çünkü vaka zaten benim değil.'' Tessa elinde olmadan ''Ne?'' diye atıldı. Didi'nin Boston Emniyetindeki süper polis statüsü düşünüldüğünde bu son derece şaşırtıcı bir haberdi. Didi bunun üzerine kafasıyla evin ön kapısını işaret etti. ''Vakanın sorumlu dedektifi Neil Capp, derdini ona anlatırsın artık.'' Tessa bir süre hafızasını taradıktan sonra ''Bir saniye.'' dedi. ''Şu kızıl saçlı çocuk mu? Sürekli adli tıpta takılan o Neil mı?'' Didi böbürlenerek ''Nasıl yetiştirmişim anla yani.'' dedi. ''Bu arada aklında olsun. Çocuk dediğin adam senden 5 yaş büyük. Vakasına salça olmak istiyorsan daha terbiyeli davranmanda fayda var bence.'' ''Terbiyeli olmak zorunda değilim çünkü evin sahiplerinden özel iznim var.'' Şaşırma sırası bu kez Didi'deydi. Parlak mavi gözleri kurnazca kısıldı. ''Aileden mi izin aldın? Onlarla konuştun mu ki? Bizim de konuşmamız gerektiği için soruyorum, hem de hemen.'' ''Konuştuğum kişiler aileden değiller. Anlaşılan çoğu zengin gibi Justin Denbe'de evi şirketin üstüne yapmış.'' İş arkadaşları arasında zekiliğiyle tanınan dedektif Warren lanet olsun diyerek omurdandı. ''Bu sabah 6 itibariyle diye devam etti Tessa, Denbe İnşaat bu mülkiyetle ilgili bütün meseleler için Northlodge soruşturmayı görevlendirmiş bulunmakta. Dolayısıyla benim de eve girip olay mahallini incelemeye ve bağımsız bir soruşturma yürütmeye yetkim bulunuyor. Şimdi istersen burada böylece dikilip faksın sizinkilere ulaşmasını bekleyebiliriz ya da hemen işe girişmeme izin verirsiniz. Az önce bu memur arkadaşa da anlatıyordum. Denbe ailesinin çevresi biraz geniş. Yani şimdi fazla tantana çıkarmazsanız sonradan da başınız ağrımaz.'' Didi bir şey söylemeden kafasını sallamakla yetindi. Başı önünde kaldırım taşlarını incelerken büyük ihtimalle bir sonraki karşı hamlesini düşünüyordu. ''Teşkilatta kaç yıl hizmetin var Tessa?'' diye sordu nihayet. ''4 mü 5 mi?'' ''4 yıl.'' Kurt dedektif kafasını kaldırıp ona baktı. Yüzünde alaydan uzak samimi bir ifade vardı. ''Böyle vakalar için yeterince deneyimli değilsin.'' dedi sonra. ''Hayatında delil araştırmamışsın. 5 katlı bir olay mahalline girmemişsindir bile. Böyle büyük bir sorumluluğu nasıl üstleneceksin anlamıyorum. Burada motorlu araçlarla köşe kapmaca oynamaktan ya da sarhoş sürücülere alkol testi yapmaktan değil, gencecik kızları da dahil koca bir ailenin yok edilmesinden söz ediyoruz.'' Tessa ona duygusuz bir ifadeyle bakıp "Biliyorum." dedi. Boston dedektifi aniden "Sophie nasıl?" diye sordu. "Gayet iyi. Sorduğun için teşekkürler. Benim oğlumun adı da Jack. Kaç yaşında?" "11 aylık." Tessa kendini tutamayıp gülümsedi. ''Önce onu ömrün boyunca kimseyi sevmediğin kadar çok sevdiğini fark ediyorsun. Ertesi sabah bir kalkıyorsun. Aa, meğer sandığından daha da çok seviyormuşsun.'' ''Evet.'' dedi Didi gözlerini kaçırmadan. ''Sana söylemiştim.'' ''Hatırlıyorum Tessa, ama sana başka bir şey daha söyleyeyim mi? Ben hala yanıldığını düşünüyorum. Bence aşılmaması gereken çizgiler var. Sen bunu bir polis olarak herkesten daha iyi biliyordun. Ama yine de bir insanı soğukkanlılıkla vurabildin. İster sevgiden olsun, isterse nefretten. Cinayet hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz.'' Tessa sakince ''İddia edilen buydu.'' diye karşılık verdi. ''Bir insanı soğukkanlılıkla vurduğum iddia edilmişti.'' Didi'nin keyfi biraz kaçmış gibiydi. Alçak sesle devam etti. Ama ne bileyim, sonuçta kızını kurtardın. Bazı günler tıpkı senin dediğin gibi oğluma baktığım zaman bilemiyorum. Başı belaya girecek olsa, canı tehlikede olsa, neyse, sanırım yaptığını hala onaylamıyorum ama artık daha iyi anlıyorum. Tess hareketsiz durmaya devam ediyordu. D.D. Warren'dan özür namını alabileceği tek şey buydu. Bak şimdi diye devam etti dedektif. Madem ki izni sana evin sahibi vermiş, içeri girmene ya da bağımsız bir soruşturma yürütmene engel olamam. Ancak sen de bizim çalışmamıza saygı göster, olur mu? Neil sıkı bir dedektiftir. Arkasında da sağlam bir ekibi var. Kaldı ki biz burada delil toplama adına bir işe giriştik ve olayın iç yüzü sandığımız gibi ise bu ailenin kaderi biraz da birlikte çalışmamıza bağlı olacak. Nokta. Tessa kısacık bir an bekledikten sonra bu tatlı dedektif tavırlarını sana yakıştıramadım dedi. Bir aptallık yapacak olursan ben de sana onu yakıştıramam. Doğru dedin. Anlaştık mı peki? Güneş iyice yükselmiş, taş kaldırımı ısıtmaya, krem renkli duvarları aydınlatmaya başlamıştı. Böylesine korkunç bir suçun diye düşündü Tessa, bu kadar güzel bir sokakta ne işi var? Ancak böyle şeyler kapalı kapılar ardında, dışarıdan mutlu görünen bir yuvada, hatta Boston'ın zengin bir muhitinde bile olabilirdi ve bunu herhalde Tessa'dan daha iyi kimse bilemezdi. Öne doğru ilk adımını attı. Sizin delillerinize dokunmam. Az önce de dediğim gibi. Ben sadece bilgisayarları istiyorum. Neden bilgisayarlar? Onu da bulduktan sonra söylerim. Neyse, bir an önce harekete geçelim artık. Dediğin gibi saat işliyor. Yeni ailen için de tebrikler diydi. Dedektif yana çekilerek, sağ ol, sana da yeni işin için tebrikler dedi. Söylesene, sen şimdi para içinde yüzüyorsundur. Aynen. Çalışma saatlerin falan da kötüdür. Yo, her akşam evde oluyorum. Ama yine de özlüyorsundur bizi, öyle değil mi? Ah, hem de her zaman. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.